İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu vesselam'dan Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 445 1400 Hicri Kameri, 11 Ramazan 1442 ve Miladi 24 Nisan 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Türkiye-Amerika ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte akşam haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani aşı uygulanmasında tüm vatandaşlar için ücretsiz olacağını belirtirken, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaş 374'e yükseldi. İslami Şura Meclisi'nde nükleer anlaşma ortak komisyonu görüşmeleri ele alınıyor. Filistin direniş gruplarında Kudüs ve Mescid-i Aksa açıklaması yapıldı. HSK, Irak'ın kuzeyine kara harekatı başlattı. Ve Irak'ta yabancı kuvvetlerin geri çekilme takvimi belirlendi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nde yaptığı açıklamada bir kez daha aşının tüm vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını belirtti. Ruhani ayrıca karantina şartlarına uymayanlara ceza vermenin zaruretine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, cumartesi günü yaptığı açıklamada veriler ve raporlar ülke genelinde birçok eyalette koronavirüs salgını hala doruk noktasında olduğunu gösterdiğini, vaka ve tüm ölüm sayısı hala kaygı verici düzeyde olduğunu, bu durumda bu hafta ve gelecek haftada kısıtlamaları ağırlaştırmaktan başka çareleri olmayacağını kaydetti. Sağlık protokollerine uyulup uyulmadığını gözetlemek için özel ekiplerin kurulmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, gözetimle görevli olan kurumlar sağlık protokolleri üzerinde gözetimlerini arttırmaları gerektiğini, aksi takdirde koronavirüs hastalığının yeni dalgasını aşamayacaklarını belirtti. Ruhani ayrıca yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bulundukları, bu tehlikede koronavirüsün Hindistan varyantı olduğunu, virüsün bu varyantı İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantlardan daha tehlikeli olduğu anlaşıldığını, bu virüs ülkeye bulaştığı takdirde çok büyük sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ruhani Rezevi Horasan, Güney Horasan, Sistan ve Beluçistan ve hatta Kerman ve Hürmüzgar velayetlerinde bu konuya karşı çok hassas davranmalarını ve bu tehlikeli virüsün İran'a bulaşmasını engelleme bakımından büyük sorumlulukları olduğunu bilmelerini istedi. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında 374 vatandaş daha koronadan dolayı hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat zarfında 374 vatandaşın daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 69.120 kişiye yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında dünden bugüne kadar kesin tanı kriterlerine göre ülkede 18.230 kişide daha korona teşhisi konulduğunu, bunlardan 2.912'sinin tedaviye alındığını, ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısının toplam olarak 2.377.039 kişiye yükseldiğini kaydetti. İran Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar koronadan iyileşen veya hastanelerden taburcu olan hasta sayısının 1.863.405 kişiye yükseldiğini belirtti. Diğer yandan İran, Pakistan ve Hindistan'da çifte mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından bu iki ülke ile uçak seferlerini durdurdu. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybaş bu bağlamda muhabirimize yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre Hindistan ve Pakistan ile karşılıklı uçuşlar bu gece yarısından itibaren yasaklanacak dedi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da son 24 saatte 332.518 vaka tespit edildi. Bu sayıyla günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Öte yandan sağlık sisteminin çökme noktasında belirtilen uzmanlar, çok sayıda hastanede yatak sayısı ve oksijen tüpünün yetersiz olduğunu ifade ettiler. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybaş tarafından yapılan açıklamaya göre 41 ülkeye uçuşlardaki kısıtlamalar devam ediyor. Pakistan'da da yeni tip koronavirüs salgını yoğun etkisini sürdürüyor.
İran devrim muhafızları kara kuvvetleri ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan vilayetinde bir terör çetesinin çökeltildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları kara kuvvetlerinin halkla ilişkiler bölümü tarafından yayınlanan yazılı bir açıklamada bugün sabahın erken saatlerinde Sistan ve Beluçistan vilayetinde bir terör çetesinin çökeltildiğini bildirdi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken onlara ait olan silah ve mühimmat ele geçirildi.
İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfazl Amui, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu görüşmelerinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı'nın katılımıyla düzenlenen oturumda ele alınacağını kaydetti. Amui bu bağlamda yaptığı açıklamada yarın İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu görüşmelerinin baş müzakereci ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı ve komisyon üyelerinin katılımıyla inceleneceğini vurguladı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 18. toplantısı 5. tur görüşmeleri geçen hafta Viyana'da düzenlendi. Bu hafta ise Viyana'da taraflar yeniden bir araya gelecekler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Viyana'da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
İran Milli Halk Tercihisi Resul Mutemedi Asya Şampiyonası'nda 102 kiloda altın madalya kazanmayı başardı. Taşkent'te düzenlenen Asya Halter Şampiyonası yarışmaları 8. gününde devam etti. Bugün İranlı halterci Resul Mutemedi 102 kiloda altın madalya kazanırken başka İranlı halterci Rıza Dehdar 4. sırada yer aldı. Mutemedi toplam 400 kiloyu kaldırırken altın madalya kazanırken Dehdar ise toplam 389 kiloyu kaldırabildi.
Filistin Direniş Grupları Ortak Odası yaptığı açıklamada Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu ve direnişin son sözü söyleyeceğini belirtti. Filistin Direniş Grupları Ortak Odası, Siyonist işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarına gösterdiği tepkide direnişin Kudüs sakinlerinin ayaklanmasını desteklediğini ve Siyonist düşmanın içi boş mehabetini kırmak için kararlı tutum sergileyeceğini kaydetti. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Silahlı kanadı İzzettin el-Kassam tugayları, Filistinli gençlerin Kudüs'te yaktığı kıvılcımın işgalcilere karşı büyük bir patlamanın fitili olacağını ve işte o zaman savaşın tam ortasına yer alacaklarını bildirdi. Siyonistlerin saldırılarına karşı koymak amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan ve direniş gösteren kahraman Filistinlileri selamlayan Kassam tugayları, işgalcilerin yüzüne patlattığınız intifadanız ve gaspçı yerleşimcilerin önünde kalkan gibi duruşunuzu selamlıyoruz ifadelerini kullandı. Son zamanlarda Kudüs'te yaşanan çatışma, arbede ve zulümler hakkında açıklamalarda bulunan Hamas sözcüsü Fevzi Berhum da işgal güçleri ve Siyonist yerleşimciler tarafından Kudüs halkına, Mescid-i Aksa'da ibadetlerini eda eden Müslümanlara, burada nöbet tutan Filistinli murabıtlara ve İslami mekanlara yönelik gerçekleştirilen ırkçı ve kışkırtıcı eylemlerin yol açtığı olumsuzluklardan İsrail rejiminin sorumlu olduğunu vurguladı. Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Berhum, İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait mevzileri hedef almasına ve güneydeki Refah kentinin doğusunda yer alan Matar Gazze bölgesindeki tarım arazilerine dönük gerçekleştirdiği bombardımana sert tepki gösterdi. İşgalci İsrail güçleri son 3 gün içinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı koyan en az 80 Filistinli tutuklamıştır. Öte yandan Siyonist rejimin topçuları Gazze'ye yönelik saldırılarını bugün de devam ederek Gazze'de direniş güçlerine ait mevzileri bombaladı.
İşgal rejimi İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi Gazze'den atılan roketler ve Kudüs'teki tansiyonun giderek yükselmesi nedeniyle yarın Amerika'yı yapacağı resmi ziyareti ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. İsrail rejimi işgal ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve İsrail'i üst düzey komutandıran bölgede artan gerginliği değerlendirmek için bir toplantı düzenlendiği bildirildi. Toplantıda gerginliğin tırmanması durumunda atılacak olası adımların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada söz konusu olaylar ve olası gelişmeler nedeniyle Korsan Rejim Genelkurmay Başkanı Amerika gezisini erteleme kararı aldı ifadelerine de yer verildi. İşgal rejimi İsrail polisinin Kudüs'ün doğusunda günlerdir devam eden müdahaleleri nedeniyle bölgede gerginlikler de artmıştı. İsrail ordusunun açıklamasında dün geceden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 36 roket atıldı. Bunlardan 6'sının demir kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi ileri sürülmüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e geniş çaplı bir kara harekatı düzenlendiği bildirildi. Türkiye haber çevrelerince TSK'nın hava desteğiyle PKK hedeflerini ateş altına aldığı ifade edildi. Sabahın haberine göre Metina gece saatlerinden itibaren ablukaya alındı. Habertürk televizyonu ise helikopterlerin Metina'ya helikopter ile özel kuvvetler indirdiğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyon hakkında yaptığı açıklamada Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu komuta merkezine bağlanarak amacımız güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur dedi. Erdoğan şunları kaydetti. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Sığınak, barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkıları sağlayacaktır ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın bölgesel diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin katliam edilmesinin 106. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Erivan'ın sözünü ettiği diyaloğun zor pozisyonu değil, eşit halk ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini belirtti. Bu arada bugün Ermenistan halkı 1915 olaylarından yıl dönümü dolayısıyla Erivan'da dikilen anıta çelenk bıraktılar. Ermenistan yönetimi 24 Nisan tarihini Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni soykırımı yıl dönümü olarak tanımlıyor. Türkiye yönetimi ise soykırım tanımlamasını sert bir şekilde reddederken bunun siyasi yalandan ibaret olduğunu söylüyor. Bu arada Amerikan Başkanı'nın Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamasına yönelik Türkiye'den yöneltilen tepkiler de gelmeye devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyacağına dair haberler gelmeye devam ediyor. Türk yetkilileri ise Amerika Başkanı'nın bu tanımlamasını önlemek için harekete geçtiği bildiriliyor. Bloomberg, Amerika Başkanı Biden'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma niyetinde olduğunu ifade ettiğini aktardı. Amerika Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinin ardından Washington'un 1915 olaylarına ilişkin tutum değişikliğine gitmeyi planladığı bildirildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Biden'in görüşme sırasında Erdoğan'a 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma niyetinde olduğunu belirttiğini ifade etti. Beyaz Saray'dan bu bilgiye dair herhangi bir yorum yapılmadı. Daha önce Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Washington'un yarın konuya ilişkin kararını açıklayacağını ifade etmişti. Biden geçen yıl başkan adayıyken yaptığı 1915 olayları ile ilgili açıklamasında olayları soykırım olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti. Bu arada Türk yetkilileri Amerika Başkanı Joe Biden'in soykırım tanımlaması kararından vazgeçirmek için diplomatik çabalara başladığı bildirildi. Bu alanda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan mevkidaşı Antony Blinken ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştüler. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Bu hususlardan birinin Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımı olduğu düşünülüyor. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ermeni soykırımı iddiasını bir yalan ve siyasi hesaplarla bu iftira olduğunu belirterek bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 1915 olayları hakkında yapılan açıklamada hiçbir yarana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz ifadesi kullanıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı 1915 olayları ile ilgili olarak resmi Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Bakanlığın açıklamasında yalanlar sadece tarihi çarptırmıyor. Masum canları da alıyor. Ermeni terörün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı da unutmadık. Asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yarana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz dendi. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden'in de 1915 olaylarından yıl dönümü ile ilgili 24 Nisan'da yapacağı açıklamada soykırım ifadesini kullanacağı ifade ediliyor. 1915 olaylarından yıl dönümünden bir gün önce 23 Nisan'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Amerikan medyası ve Reuters haber ajansına göre bu görüşmede Biden 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyacağını söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanı Blinken ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani arasında gerçekleşen görüşme, Bağdat yönetimini ilgilendiren konuların ele alındığı için Iraklı milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı. Bu bağlamda Irak Parlamentosu Hukuk Komisyonu üyelerinden Aliye Nasif yaptığı açıklamada, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki göstererek, Kürt Bölgesel Yönetiminin Irak'ın zayıf bir kalbi olmasını istediğini kaydetti. Nasif görüşmede ele alınan konuların merkezi yönetimi ilgilendirdiği konular olduğunu, bu nedenle söz konusu konuların Irak Başbakanı veya federal hükümette dış dosyadan sorumlu yetkililerle ele alınması gerektiğini vurguladı. Parlamentodaki Fetih İttifakı liderlerinden Tahir Eddaracı, Amerika'ya bağlı silahlı grupların son sıralarda büyükelçilik ve havalimanlarına düzenlenen saldırıların arkasında olduğunu belirterek, bu saldırılardan amacın Irak'ı istikrarsızlaştırmak olduğunu, Blinken ile Barzani konuşmasını da direnişi tahrip etmek için olduğunu ifade etti.
İran, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Tüm General Yahya Resul, yabancı kuvvetlerin geri çekilme zamanlamasının stratejik diyalog çerçevesinde oluşturulan teknik komiteler tarafından belirlendiğini doğruladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tüm General Yahya Resul, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın emriyle oluşturulan teknik komite toplantısında belirlenen sürenin yabancı güçlerin çekilmesi için bir takvim olduğunu duyurdu. Resul ülkesinin Irak kuvvetleriyle savaşan herhangi bir Amerikalı veya yabancı askere ihtiyacı olmadığını kaydetti. Resul ayrıca Irak'ın vatanı ve halkı savunabilecek güçler yetiştirdiğini aktardı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tüm General Yahya Resul, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın emriyle oluşturulan teknik komite toplantısında belirlenen sürenin yabancı güçlerin çekilmesi için bir takvim olduğunu söyledi.
Amerika Başkanı Joe Biden'in 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekileceğini duyurmasının ardından askeri teçhizatlarını bu ülkeden çıkarmaya başladı. Adları açıklanmayan Amerikalı 3 savunma yetkilisi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili CNN'e değerlendirmelerde bulundu. Yetkililerden biri, Amerika'nın çekilme sürecinde yerinde imha edilemeyen ya da Afgan kuvvetlerine teslim edilemeyen silahların gemiyle ülke dışına çıkarmasına başlandığını açıkladı. Yetkili, kullanılamaz hale olan silahların yerinde imha edilmesine karar verildiğini belirtti. Diğer yetkili de, Afganistan'da bulunan yaklaşık 2500 askerin çekilmesi birkaç hafta içinde başlayacağını açıkladı. Öte yandan Savunma Bakanlığı Pentagon, geri çekilme sürecinde Amerika askerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede birliklerin konuşlandırılmasını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başka ülkeler tarafından dostana olmayan her türlü girişime misilimede bulunulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kremlin Sarayı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından dün imzalanan kararname uyarınca, Rusya'nın ulusal çıkar ve güvenliğini riske atan yabancı ülkelerin hasmani girişimlerine karşılık vermek için belli girişimlerde bulunması için hükümeti görevlendiriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki birinci yorumumuz, Biden yönetiminin 1915 olaylarını Türkiye karşı araç olarak kullanması üzerine. Amerika Başkanı Joe Biden, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan toplu katliamı Ermeni soykırım olarak tanıma niyetinde olduğunu belirterek, Amerika Dışişleri Sözcüsü Yardımcısı Porter dün yaptığı açıklamada Ermeni soykırımı ile ilgili cumartesi günü bir deklarasyon yayınlanacağını duyurdu. Böylece Joe Biden, 1915 ila 1917 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan ilk Amerika Başkanı olarak ismini kayıtlara yazdırmış olacaktır. Türkiye ise 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik yaşanan olayların soykırım şeklindeki iddiaları şiddetle reddediyor. Türkiye ile Amerika münasebetleri son senelerde özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra inişli çıkışlı olmuştur. Türkiye, Donald Trump yönetimi döneminde iki ülkenin münasebetlerinin iyileşeceğini temenni ediyordu. Ancak bu dönemde de ilişkiler gerginleşti. Türkiye ile Amerika arasında Rus S-400 füze savunma sisteminin alımı ve Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçağını satma kararından vazgeçmesi gibi hususlarda Trump döneminde yaşanan anlaşmazlıklar Biden döneminde daha da yoğunlaştı ve hatta Biden yönetimi Trump döneminde Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik alınan yaptırım kararını uygulamaya koydu. Bu doğrultuda Amerika yönetimi Türkiye'yi resmen F-35 savaş projesinden çıkarıldığını Ankara'ya bildirmiş oldu. Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sisteminin F-35 savaş uçakları için tehdit olduğunu savunuyor. Amerika 2019 yılında Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim projesindeki üyeliğini askıya alırken Türk pilotlarına eğitimi de durdurdu.
Türkiye-Amerika münasebetlerinin gerilmesinde etkili olan başka husus ise Washington'un Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının arama çıkarma faaliyeti konusunda Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ve Kıbrıs'ın tarafını tutup Ankara'ya karşı AB ile aynı yönde hareket etmesidir. Buna ilaveten Amerika'nın YPG gibi Kürt milislere tam teşekküllü yardımı Ankara'yı derinden öfkelendirmiştir. Çünkü Ankara YPG gibi gruplara terör örgütü listesine alırken onlara karşı mücadele vermektedir. Washington ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Afrika'dan Güney Kafkasya'ya kadar izlediği müdahaleci politikasından oldukça rahatsızdır. Gelinen aşamada ise Biden yönetimi 1. Dünya Savaşı sırasında Ermeni soykırımı meselesini tanıma gibi insan hakları konuları üzerine yoğunlaşmak suretiyle bütün konuları Ankara'ya karşı baskı aracı olarak kullanmaya ve böylece Ankara'nın Rusya ile askeri münasebetlerine son vermesi talebi gibi Türkiye yönetimini kendi istekleri karşısında boyun eğdirmeye çalışıyor. Buna ilaveten Washington yönetimi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyet ve iddialarını ve bu ülkenin NATO'nun güney üyeleri sayılan Yunanistan ve Kıbrıs ile gerileme tırmandırmasından derin şekilde rahatsız olup, Türkiye'nin bu politika ve eylemlerini de NATO'da çatlak oluşturacak faktörler olarak görüyor. Rusya Merkezi Türkiye Araştırma Merkezi Başkanı Yuri Mavaşev'in değerlendirmesine göre Türkiye ile Amerika münasebetlerinde oluşan çatlak devam edecek ve ikili münasebetlerde eski haline dönmeyecektir. Sonuç itibariyle Amerika yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaklaşım ve politikaları açık bir şekilde Erdoğan yönetiminin bölgesel ve içerideki politika ve eylemlerine ters düşmektedir. Biden yönetiminin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımasının da Amerika ile Türkiye arasında gerginin daha da tırmanmasına yol açacağı düşünülüyor.
Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'ın Amerikan askeri varlığını reddetmesi konusunda. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, bu ülkenin Afganistan'da askeri girişimleri için Amerikan askerinin üssü haline gelmesini istemediğini belirtti. Amerikan VOA kanalına konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Beyaz Saray'ın Afganistan'dan çekildikten sonra Amerika'nın Pakistan'da istihbari veya askeri varlığını güçlendirmesine ilişkin talebini gösterdiği tepkide, Amerika'nın Afganistan'daki askeri girişimleri için Pakistan'ın kendi üssü haline gelmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Amerika Başkanı Joe Biden daha önce Afganistan'ın denetilmesi için Pakistan'da askeri üssü kurulmasını önermişti. Pakistan Cumhurbaşkanı Alevi, Amerikan askerliğinin 11 Eylül tarihine kadar Afganistan'dan çekilmesini memnuniyetle karşılayarak İslamabad'ın Afganistan'da barışçıl rol ifa etmek peşinde olduğunu kaydetti. Pakistan Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın bu ülkede istihbari veya askeri varlığını güçlendirme talebine karşı çıkması, İslamabad'ın Washington ile geleneksel olmayan her türlü teamüllere aykırı işbirliği kabul etmeye hazır olmadığını gösteriyor. Amerika ile Taliban arasında Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Amerikan askerliğinin Pakistan'a taşınması seçeneği bölge medyasının gündeminde yer almaktadır. Afganistan'ın içinde de bu meseleye yönelik tepkiler gelmiştir. Nitekim bazı milletvekilleri Amerikan askeri teçhizatın Afganistan'dan Pakistan'a taşınmasını protesto etmiştir. Afgan yetkililerin ifadelerine göre bu ülkenin Amerika ile anlaşması uyarınca Amerikan askerliğine çekildikten sonra bu ülkenin askeri teçhizatı Afgan ordusuna teslim edilecek. Ancak şimdiki durumda Amerika'nın Afganistan'daki askeri teçhizatını Pakistan'a taşıyabileceği ve böylece anlaşmayı ihlal edebileceği konusunda endişeler var.
Amerikan Başkanı Joe Biden son açıklamasında Amerikan askerlerinden Afganistan'dan çekilmesinin 11 Eylül 2021'e kadar ertelendiğini söylemişti. Bu koşullarda akıllara gelen soru şu ki, acaba Beyaz Saray kendi güçlerini bölgeden çekecek mi yoksa başka ülkeye mi taşıyacak? Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi'nin yaptığı açıklama ise Amerika'nın askerlerini Afganistan'dan çektikten sonra Pakistan topraklarına bu bölgede kendi askerlerine konuşlandırmak veya geniş çaplı istihbari operasyonlar için de kullanma niyetinde olduğuna dair tahminleri de güçlendirmektedir. Bu mesele ise tabii ki Pakistan için siyaset ve güvenlik alanlarında da bazı sonuç ve etkileri beraberinde getirebilir. Amerika'nın Pakistan'da olası askeri ve istihbari varlığı da terör örgütlerinin Amerikan güçlerinin varlığı yüzünden daha fazla şiddet eylemlerine de başvurmalarına yol açabilir. Bu da Pakistan için güvenlik alanında büyük risk ve tehlikelere sebebiyet verebilir. Pakistan Cumhurbaşkanı Amerikan askeri ve istihbari varlığının bu tür sonuçlarını İyice bildiği için kendi ülkesinde Amerikan askerlerinin her türlü varlığına karşı çıkmıştır. Taliban'ın Afganistan'da 20 senedir başvurduğu şiddet eylemlerinin esas nedeni de bilindiği üzere Amerika ve NATO'nun bu ülkedeki askeri varlığıdır. Cumhurbaşkanı Arif Alevi de Amerika'nın Pakistan'daki askeri ve istihbari varlığının geçmişten daha ziyade Taliban'ın ölümcül girişimlerinden kaynaklanan olaylar ve istikrarsızlıkların da Pakistan'a güvenlik açıdan krizlerin içine düşmesine yol açabileceğinden ciddi endişeler duymaktadır. Amerikan askerlerinden Afganistan'dan çekilip bölgenin başka bir ülkesine konuşulması muhtemelen Taliban'ın da tepkilerine yol açabilir. Çünkü Amerika güçlerinin Afganistan'a yakın bir coğrafyada bulunması Taliban tarafından da kabul edebileceği de düşünülmüyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden ilk kez telefonda görüştü. Taraflar NATO zirvesinde görüşmek üzere anlaştılar. Beyaz Saray'dan gece yapılan açıklamada Başkan Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve işbirliği yapılan alanların arttırıldığı ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetildiği, yapıcı ikili ilişkilere duyduğu ilgisini iletmiştir ifadesine yer verildi. Biz bugün sohbetimizde bu telefon görüşmesinden yola çıkarak son dönem Türkiye-Amerika ilişkileri ve aslında özellikle Biden'le ilgili bazı haberlerin medyaya yansıması ve bunların ne kadar doğru olup olmadığı konuları ve içeriği hakkında konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar efendim.
Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Dinleyiciler için de hayırlı Ramazanlar. Hepimiz için taat ve ibadetlerini Yüce Allah dergahında en güzel bir şekilde kabul buyursun.
Amin, amin. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi gündemin belli başlı haberlerinden biri de biliyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Başkanı Joe Biden arasında yapılan bu telefon görüşmesidir. NATO zirvesi için anlaşmışlar iki taraf haberde denildi ama zamanlama açısından siz bu görüşmeyi nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Daha sonra Amerika basınında çıkan bazı haberlerde sizinle konuşacağız efendim.
Birincisi zamanlama çok ilginç. Amerikan diplomasi ve siyasi geleneğinde bir cumhurbaşkanının ilk 100 günü önemli, sembolik anlam taşıyor. 100 günün son gününde ve Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bir günde ve ayrıca Ermeni tasarısının ilanından bir gün önce böyle bir görüşmenin yapılması tabii ki dikkat çekici. Yani zamanlama birkaç açıdan üzerinde durulması gereken ve soru işaretiyle yani karşılanması gereken bir durum. Niye 100 gün sonra, niye Ermeni tasarısından bir gün önce, niye 23 Nisan bayramı günü, yani Türkiye'de hükümetin tatil olduğu, her tarafın tatil olduğu bir günde. Diğer taraftan NATO zirvesi ön plana çıkıyor. NATO zirvesinde görüşelim. Tabii ki bugünkü sohbetimizde önümüzdeki NATO zirvesinde nelerin yapılacağı ve Türkiye ile Amerika arasındaki birçok gerginlik noktasının bulunduğunu, birçok ihtilaf konusunun bulunduğu üzerinde duracağız. Ancak bu görüşmeden benim anladığım kadarıyla çıkan sonuç şudur. Gerginlik var, aramızda sorunlar var. Gerginliği kontrol edelim.
Efendim şimdi bu Ermeni soykırımı ile ilgili siz de ifadelerinizde değindiniz. Amerika basınında kimi haberler gündeme yansımıştı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Başkan Biden Ermeni soykırımını ve bu olayı resmiyete tanıyacaktır şeklinde bazı açıklamalara rastlıyoruz. Buradan sohbetimizin yani ikinci kısmında bu konuda konuşacak olursak, şimdi Amerika sizce Başkan Trump döneminde olduğu gibi bu Ermeni meselesini bir koz olarak Türkiye karşı kullanıp yeni bir taktik mi işleyecektir veya sergileyecektir Türkiye karşı? Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Tabii şimdi bunu öncelikle bilmemiz lazım. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Avrupa ülkeleri, AB ve ABD hakikaten egemen güçlü bir Türkiye'nin varlığını kabullenemiyorlar. Churchill'in meşhur bir siyaseti var. Hani bir sözü vardı Türkiye ile ilgili. İhtiyaç duyduğunda sulayın, büyüdüğünde ise budayın. Yani o siyasetin bugün dahi takip edildiğini görüyoruz. Türkiye bir dönem güçlü bir noktaya geldi. Maalesef yani askeri ve ekonomik gücünü Suriye'deki yanlış politikalardan dolayı büyük ölçüde eritti ve komşularla sıfır sorun politikası yerine yani sorunlu komşuluk ilişkileri dönemi başladı. Bütün komşularla ilişkileri bozdu. Mısır'dan tutun Suriye'den. Yavaş yavaş şimdi bakıyoruz ki Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a, diğerlerine beyaz bayrak açıyor. Onlarla ilişkiler kurma yönünde yani çabalar gösteriyor. Bu bir. Öte yandan Ermeni tasarısı daima Amerikan dış politikasında, Avrupa ülkelerinin dış politikasında Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılmakta ve bir baskı unsuru olarak kullanılmakta. Ben bu hususta Ermenilere de, Ermenilerin de suistimal edildiğini yani Amerikan da Avrupa politikaları için Trump son şeyinde büyük felaketten bahsetti. Bu bir büyük felakettir. Herhalde Trump'ın cümlelerini tekrarlamayacak yeni başkan Biden. Daha farklı bir cümle kuracak. Belki de genocide yani soykırım olarak deklare edecektir. Bunu bekleyeceğiz bugün. Evet,
Doğrudu. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesiyle ilgili özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz'de şimdi bazı gerginliklerin artık had safhaya ulaştığına tanıklık ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde şimdi Türkiye bir araç olarak galiba kullanılıyor bu bölgelerde. Yani kim uzmanların kanaati bu yöndedir. Şimdi bu NATO zirvesinden Türkiye için çıkacak muhtemel sonuçlar hakkında herhangi bir fikriniz var mı efendim?
Ben NATO zirvesine yani değinmeden önce Türkiye-Amerika arasındaki sorunlara yani kısaca bir değineyim. Bak Doğu Akdeniz'de Amerika ile ciddi sıkıntı var. Amerika tam taraf Yunanistan için. Adalara onlarca helikopter yerleştirmiştir. Ve Yunanistan ciddi bir şekilde destekleniyor. Bu müttefiklik ilkesine aykırı. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ülkesi Güney kanadındaki yani en büyük güç olmasına rağmen hem AB hem ABD'nin Yunanistan'a çok büyük imkan sunduğunu görüyoruz. Bu bir. Suriye'de ciddi görüş ayrılığı var. Açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri oradaki özerk yapılanmayı destekleyeceğini ve ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak. Bu da şunu gösteriyor ve Türk halkı da şunu sormak da haklıdır. Yani bu Suriye politikası nereye götürüyor bizi? Suriye politikasında ve zayıflayan bir Şam hükümetinden dolayı Amerika bölgede istediği şekilde müdahil oluyor. Ve bizim yani en fazla Suriye krizinden zarar gören ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bu da tabii ki AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yanlış politikalarından dolayı. Tabii Ahmet Davutoğlu bir kurbanlık olarak yani feda edildi siyasetlere ancak sadece bir Davutoğlu'nun siyaseti değildi bu. Diğer taraftan iç siyaset konusunda ve siyasi tutuklular konusunda, insan hakları konusunda Amerika ile Türkiye arasında yine farklı görüşler vardı. Bu konuda da uyum söz konusu değildir. Öte yandan Türkiye tabii ki siyasi, jeopolitik konumu itibariyle çok hassas bir noktadır. Dünyanın en stratejik ülkelerinden biri. Ve stratejik konumu, Boğazları, Montrö Anlaşması, Ukrayna gerginliği görüyoruz ki bu arada Türkiye şimdi iki arada bir derede kalmış durumda. Bir taraftan Rusya ile ilişkilerini bozmak istemiyor çünkü bu Rusya kozunu, Çin kozunu Amerika'nın daha fazla baskılarına karşı kullanabilir. Öte yandan NATO zirvesinden ne sonuç çıkardı? NATO zirvesinden büyük ihtimalle Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliği söz konusu olacak. Ki Rusya buna hiçbir şekilde musamaha göstermeyecektir. Ve Putin açık bir dille yani bizim can damarımıza dokunmayın, milli çıkarlarımıza dokunmayın. Kırmızı çizgilerimiz vardır, dokunanlar olursa yani hiç görmedikleri bir pişmanlık yaşayacaklardır açık bir şekilde. Son dönemdeki çıkışlarda da Rusya'nın 1-0 önde olduğunu görüyoruz. Öte yandan Rusya ile Türkiye arasında da ilişkiler biraz yani gerginleşmiş durumda. Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları satması, birkaç insansız hava aracı. Daha geniş düşünmek lazım. Yani Ukrayna sorunu Batı ile Rusya arasındaki bir sorundur. Sadece bir toprak sorunu değildir. Biz de oradaki pembe veya kadife dönemlerin nasıl yönlendirildiği, nasıl başlatıldığını ve Batı yanlısı olan siyasilerin kendi memleketlerinin milli çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü Batı'nın ajandalarına nasıl feda ettiğini biz gördük. Bu durum tabii ki Biden öte yandan açık bir dille Erdoğan hükümetinin devrilmesi gerektiğini ve bunun işte siyasi muhalefetin desteklenmesiyle yani Erdoğan'dan ve hükümetinden yanlışlarına rağmen bunlar memnun değillerdir. Yani hayır diyebilen bir Türkiye'yi kabullenemiyorlar. Bu da var. Bu gerçeği de görmek lazım. Keşke yanlışlar yapılmasaydı Türkiye daha güçlü bir şekilde hayır diyebilseydi her konuda.
Evet. Efendim vakti aradığınız için çok teşekkür ederim Burhanettin Hocam.
Sağ olun. Teşekkürler.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Türkiye-Amerika ilişkiler çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde kısaca sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Filistin milletini Siyonistlere Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı bu kutsal mekanı savunmaya çağırması, İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garibaba denen %60 uranyum zenginleştirmede yöntem değişikliğinin daha önce planlanıp dizayn edildiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Rayel Yom gazetesi genel yayın yönetmeni Abdulbari Atfan'ın bölgede oyun kurallarının değişmeye başladığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rayel Yom gazetesi genel yayın yönetmeni Abdulbari Atfan, Dimona nükleer tesislerine doğru fırlatılan füzeye işaretle oyun kuralları değişmeye başladığının anlaşıldığını yazdı. İşgal altındaki Filistin'in Dimona nükleer tesislerinin yakınına isabet eden füze olayını değerlendiren Atfan, bu gelişme bölgede stratejik sabrın sona erdiğinin işareti gibi olduğunu belirtti. Rayel Yom başyazarı Atvan, Dimona füzesi belki çatışma kurallarında bir değişimin başlangıcının habercisi olabileceğini, bu füze tüm eski denklemlerin çöktüğünü temsil ettiğini belirtti. Atvan, anlaşılan stratejik sabır sona erdiğini ve bazı tarafların güvendiği demir kubbelerin yalancı kubbe oldukları ortaya çıktığını, yerleşkecilerin dehşet içinde sığınaklara kaçtıklarını görenler bu söylediklerini anlayacaklarını, direniş artık karşılık verdiğini, izzet zamanı geldiğini vurguladı.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği çerçevesinde gerekli ve açıklayıcı yanıtları gelecek raporlarında kullanması için verdiğini söylemesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Amerika medyasının İran ile ticaretin Orta Asya ülkelerine istikrar getirdiğine dair yazısına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın Hill haber sitesi, İran İslam Cumhuriyeti ile Orta Asya arasında sağlıklı ticaret bölgesel istikrara katkı sağlayacağını yazdı. Amerika'nın İran'ı köşeye sıkıştırma ve yaptırım uygulama politikasını irdeleyen Hill haber sitesi, bu politikalar Orta Asya bölgesinin omuzlarında ağırlık ettiğini, oysa İran ile bu bölgedeki ortakları arasında sağlıklı ticari ilişkiler, bu ülkelerin bağımsızlığını koruduğu gibi bölgesel istikrara da katkı sağlayacağını yazdı. Hill haber sitesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya bölgesindeki komşuları için ticari fırsat sayıldığını, İranlı diplomatlar da son aylarda doğuya bakış politikası çerçevesinde bölgedeki 5 ülkeyle temasa geçtiklerini kaydetti. Hill haber sitesi, İran ile bu ülkelerin ilişkilerini potansiyel sözcü ile tabir etmenin yanlış olduğunu, zira Orta Asya ülkeleri İran ile mevcut ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'a dayatılan yaptırımların uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede sorun oluşturabileceğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran dünyada uyuşturucu ile mücadelenin bayraktarı olarak tanınmaktadır. Batı'nın İran aleyhindeki ambargolarının devamı halinde İran'ın bu konudaki mücadelesi sorunlarla karşılaşabilir ve bu konuda Batılı ülkelerin güvenliğini tehlikeye atabilir. İran uzun yıllardan beri uyuşturucu ile mücadelede büyük can ve mal kayıplarına maruz kalmıştır ve binlerce kişiyi bu yolda kurban vermiştir. Uluslararası raporlarda her zaman İran'ın bu konudaki çabaları takdir edilmiştir. İran, Afganistan ile komşuluğu ve uyuşturucunun Avrupa'ya nakli için transit konumundan dolayı uyuşturucu ile mücadelede ön safta yer almaktadır. Bu konuda İran'a yapılan uluslararası yardımlar, İran'ın sarf ettiği büyük masraflar karşısında her zaman çok az bir rakam olmuştur. Diğer yandan İran'a uygulanan ambargolar da İran'ın bu konudaki mali ve teçhizat bakımından önünü engelleyebilir ve bu da Batı'nın güvenliğini tehlikeye atabilecek konudur.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Myanmar'da bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Eski adı Burma olan ve resmi adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti olan Myanmar, Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin en büyük kenti Yangon'dur fakat başkenti Naypyidaw'dur. Myanmar nüfusu 55 milyon kadardır ve nüfusunun yaklaşık %5 kadarı Müslümandır. İslam dini Kamiri 1. yüzyılda bu ülkeye girdi. İslam dini zuhur ettikten ve Araplarla İranlılar bu semavi dini benimsedikten sonra İranlı ve Arap denizciler deniz seyahatlerine başladı ve gittikleri yerlerde İslam dinini yaymaya başladı.
Daha sonraları Müslüman bezirganlar Myanmar'ın batısında ve Arakan eyaletinden geçen karayolu üzerinden Çin'in batısına seyahat etmeye başladı. Bu insanlardan birçoğu verimli toprakları olan Arakan eyaletinin kıyı bölgelerine yerleşmeye başladı ve Müslüman nüfusun yerleştiği ilk yerleşkeleri kurdu. Çinli tacirler yazılarında miladi 3. yüzyılda Myanmar ve Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaleti arasında kalan sınır bölgesinde İranlı tacirlerin yaşadığı bölgelerden söz etmiştir. Günümüzde Myanmar'da Müslüman nüfusun yaklaşık 5 milyon olduğu ve Rohingya adı ile anılan yerel bir dili konuştukları ifade ediliyor. Nitekim Myanmar Müslümanları da günümüzde bu adla tanınıyor. Bu dil Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dildir ki bu da İslam dini Batı Asya bölgesinden bu bölgeye geldiğini gösteriyor.
Mübarek Ramazan ayı Myanmarlı Müslümanlar için büyük önem arz ediyor ve her zaman üzücü bir gurbet duygusunu da hatırlatıyor. Myanmarlı Müslümanlar büyük zorluklara katlanarak fakat aynı zamanda büyük bir şevkle bu mübarek ve bereketli ayın gelenek ve göreneklerini yaşatmaya ve faziletlerinden yararlanmaya özen gösteriyor. Ama maalesef birçok durumda ve özellikle son yıllarda Myanmar güvenlik güçleri Müslümanların bireysel veya toplu halde ibadetlerine ve dini mekanlarda namaz kılmalarına engel oluyor ki bu da insanları derinden üzüyor.
Myanmarlı Müslümanlar başka İslam ülkelerinde mübarek Ramazan ayı arifesinde kutlamalar yapıldığını ve insanlar büyük bir şevk ve coşku ile bu bereketli ayı karşıladığını ve birbirini tebrik ettiğini görünce imreniyor. Myanmarlı Müslümanlar sosyal paylaşım sitelerinde başka ülkelerin Müslümanlarının kentlerini bezediğini ve özgürce bu mübarek ayın gelişini kutladığını görünce Myanmar'da da böyle bir özgürlük olmasını arzu ediyor. Ama maalesef böyle olmuyor. Örneğin geçen gün Myanmar polisi Yangon kentinde 3 Müslümanı sırf namaz kıldıkları için tutukladı ve yine 2-3 İslami medreseyi kapattı. Myanmar'da radikal ve ırkçı Budistler de son birkaç yıldır Myanmarlı Müslümanlara yönelik korkunç cinayetleri işliyor ve onlara taciz ve eziyet ediyor.
Myanmar'da yerli Müslüman halk son yıllarda cemaat ve cuma namazını özellikle mübarek Ramazan ayında dini medreselerde yerine getirirdi. Ama maalesef şimdi yaklaşık 60 yılın ardından Myanmar'da Müslümanların dini medreseleri bir bir kapatılıyor. Buna rağmen Tanji kentinde Myanmarlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve cemaat namazı gibi ibadetlerine yerine getiriyor.
Öte yandan Myanmarlı Müslümanlar bazen mübarek Ramazan ayının nimet ve bereketlerinden faydalanmak için ülkelerini terk etmek ve başka ülkelerde oruç tutmak ve bu ayın geleneklerini yerine getirmek zorunda kalıyor. Ancak bu iş oldukça zorlu bir iştir. Bu yüzden Myanmarlı Müslümanlar özgürlüklerine kavuşmak ve başka ülkelerin Müslümanları gibi dini ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapmak için dua ediyor. Myanmarlı Müslümanlar başka ülkelerin Müslümanları gibi camilerinden ezan sesini duymak ve birlikte iftar yapmak ve Ramazan bayramını şarkı söyleyerek kutlamak istiyor. Myanmarlı gençler kurdukları koro şeklinde küçük kentlere uğruyor ve sahurda insanları sahura uyanmaya davet eden şiirler okuyor.
İslam dini barış, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük dinidir. Ancak Myanmar'da Müslümanlar amansız ve en barbarca yöntemlerle katliam ediliyor. Evleri, camileri yakılıp yıkılıyor ve aynı zamanda Myanmarlı Budistler Müslümanları evlerinde ve camilerinde namaz kılarken katlediyor. Myanmarlı Müslümanların mazlumiyet sesi başka ülkelere de ulaşmış durumdadır. Şimdilerde bazı ülkelere onlara gıda ve ilaç gibi yardımlarda bulunuyor.
أنت الرب العظيم.
Aslında Müslümanların Myanmar'da çok eskilere dayanan mazileri söz konusudur ve kültürleri ve gelenekleri Barmua geleneklerini etkilemiştir. Müslümanlar bu ülkenin ilmi, kültürel ve iktisadi kalkınması için etkili adımlar atmış ve bu uğurda büyük zorluklara katlanmıştır. Ancak ne var ki Myanmar devleti onları bu ülkenin vatandaşı olarak kabul etmiyor. Öte yandan komşu ülkeler de onları geri çeviriyor. Gerçekte şimdi Myanmarlı Müslümanlar iki sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bu sorunlardan biri Myanmar devletinin onları Bengali kökenli oldukları bahanesiyle Bangladeş'e sürgün etmeye çalışmasıdır. İkincisi, Bangladeş devleti zaten yoğun nüfusu ve iktisadi ve sosyal sorunları yüzünden onca mülteciyi kabul etmek istemiyor.
Bu arada Myanmarlı Müslüman mülteciler Bangladeş'e ulaşmaları da büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunuyor. Örneğin Myanmar ordusu onlara helikopterden ateş ediyor ve göz kırpmadan katliam ediyor veya zorlu güzergahlardan ve ırmaklardan geçerken hayatını kaybediyor. Bazıları ise bu yolda açlık yüzünden hayatını kaybediyor. Gerçekte Myanmarlı Müslümanlara karşı şiddet son bulmuyor. Bu insanlar Myanmar'da savunmasız bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor ve sadece ülkeleri onların varlığını tanıması ve sonuçta huzur içinde yaşamaları için dua ediyor.
Myanmarlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayında iftar sofralarını geleneksel yemekleriyle donatmak, evlerinin kapılarını misafirlere açmak ve Ramazan ayını kutlamak istiyor. Myanmarlı Müslümanlar, Barmua'nın milli yemeği olan ve bir nevi geleneksel kahvaltı sayılan muhengayı çok seviyor. Bu yemek deniz ürünlerinden yapılıyor.
Son yıllarda gerçi Myanmar görece de demokrasi ve reformlara doğru hareket ediyor. Fakat pratikte hala ordu ve askerler bu ülkede büyük güce sahip oldu ve Myanmarlı Müslümanlara karşı ırkçı davranışların önemli bir bölümü askerlerden ve yine bazı bağnaz radikal Budistlerden ve ırkçı düşüncelerinden kaynaklanıyor. Myanmar'da Müslümanlara karşı zulüm uluslararası camianın sessiz kalması yüzünden masum kadınların ve çocukların ölümüne sebebiyet veriyor. Üstelik güvenlik güçleri ve polisler de bu zulmü ve şiddeti önlemek yerine pratikte körüklüyor. Son yıllarda Myanmar'da Müslüman katliamları tüm hızıyla devam ediyor ve bu insanlar Myanmar vatandaşı olarak kabul edilmiyor.
Kuşkusuz Myanmar devleti ve ırkçı Budistlerin Müslümanlara karşı uygunsuz davranışlarını önlemenin tek yolu, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların bu soruna el atması ve Myanmar devletiyle çözümü doğrultusunda müzakere etmesidir. Zira bu sorun ancak Myanmar devleti Rohingya Müslümanlarını bu ülkenin vatandaşı olarak kabul eder ve onları vatandaşlık hakkından yararlandırırsa çözümlenebilir. Ki bu da ancak bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların müdahalesiyle çözümlenebilir.
Myanmar'da Ramazan bayramı ise çok buruk geçer. Myanmarlı Müslümanlar bu güzel günü gizli ve sessizce kutlamak zorundadır. Ancak her şeye rağmen Myanmarlı Müslümanlar rejimin tüm baskılarına rağmen mümkün mertebe bir araya gelerek bu bayramı da kutlamaya çalışıyor. Myanmar'da Ramazan bayramı resmi tatil değildir. Fakat bazı Müslüman devlet memurları izin alarak eşi, dostu ve akrabaları ziyarete gider.
Myanmar'da bazı Müslümanlar Ramazan bayramında Bangladeş'e gider ve oldukça hüzünlü ve üzücü bir ortamda bayramı kutlar. Myanmarlı Müslümanlar Ramazan bayramı namazı için kamplarında kurdukları camilerde toplanır ve Myanmar'da huzur içinde yaşama umuduyla dua eder. Myanmarlı Müslümanlar bayramı tebrik etmek için sağ elini alnına koyar ve aralarında tokalaşmak veya kucaklaşmak adet değildir.
Myanmarlı Müslümanlar bayram namazında Allah'tan af dileğinde bulunur. Kadınlar genellikle bayram namazına katılmaz. Bayram günü Myanmarlı Müslüman evlerine ve mahallelerine ışıklandırarak ve ateş oyunu yaparak kutlar ve yine birbirine kutlama mesajı ve kartı gönderir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne petrol dışı ihracatın artışı,
Türkiye Haber Ajansı'nın Ermeni askerlerin temas hattında kışkırtıcı hareketlerde bulundukları iddiası,
Bakü ve Erivan arasında gerginliğin tırmanması,
Rusya'da yaşayan bazı Kırgızların protesto eylemi,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta bölge medyasında çıkan haberlerde Azerbaycan Cumhuriyeti, Hazar Denizi kıyısında yer alan ülkelerin arasında İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol dışı ihracatında birinci sırada yer aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yayınlanan raporlarda geçen sene İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 520 milyon dolar değerinde 1 milyon tonu aşkın petrol dışı ürün ihraç edildi. Bu rakam Hazar Denizi kıyısında yer alan ülkelerin arasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Karabağ Savaşı'nda bazı bölge ülkelerinin yardımı ile zafer kazanması üzerine Tahran ve Bakü arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler daha güçlü hale gelerek yeni bir döneme girdi. Gerçi İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bazı ecnebi ülkelerin müdahaleleri yüzünden inişli çıkışlı bir süreç izliyor. Ama yine de cari yılın başından beri iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiği anlaşılıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuğu günden beri Tahran ve Bakü yetkilileri sürekli ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yapıyor. Aslında iki ülkenin Karma Ekonomi Komisyonu'nun oturumlarında her iki komşu ülkenin yetkilileri ikili ticaret hacmini yılda 3 milyar dolara yükseltmeleri gerektiğini vurguluyor. Fakat bazı ecnebi ülkelerin müdahaleleri bu hedefin gerçekleşmesine mani oluyor.
Ancak şimdi görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen toprakları 2. Karabağ Savaşı ile kurtarmasının ardından bu hedefe ulaşmanın yolu da açılmış bulunuyor. Şimdi Kuzey-Güney Stratejik Demiryolu Koridoru'nun hizmete girmesiyle birlikte Tahran ve Bakü ilişkileri daha da güçlenmesi ve daha da istikrarlı hale gelmesi bekleniyor. Bu arada kuşkusuz Tahran ve Bakü arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin özellikle petrol dışı ürünlerin alanında gelişmesi her iki tarafın belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini gösteriyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkasya bölgesinin en büyük ülkesi ve yine Avrupa Birliği üzerinde yüz ölçümü büyük ülkelerden biri sayılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ayrıca Hazar Denizi kıyısında yer alıyor ve buna göre başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bu denizin kıyısında yer alan ülkelerle işbirliği potansiyeline sahip olduğu anlaşılıyor. Nitekim bu yüzden uzmanlar İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti cari yılda iktisadi ve ticari hedeflerini gerçekleştirebileceğini belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Ermenistan devleti, Türkiye devleti ile ilişkilerinin iyileşmesini pek fazla ummadığı ve iki ülke arasında husumet ve düşmanlık çok ciddi olduğu bir sırada, Türkiye'de Anadolu Haber Ajansı, Ermeni askerlerin sınır bölgesinde Azeri ve Rus askerlere ateş ettiklerini ileri sürdü. Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Sınır Hizmetleri Komutanlığı 22 Nisan Perşembe günü bir bildiri yayımlayarak şöyle dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Siyonik eyaletine yaptığı ziyaretin ardından Ermeni askerler sınır bölgesinde kışkırtıcı hareketlerini arttırmış ve sınır bölgesinde bulunan Azeri ve Rus askerlere ateş açmıştır. Ermenistan ise bu bildiriyi verdiği cevapta Ermeni askerlerin sarhoşken sınır bölgesinde kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu belirtmişti.
Ermeni askerlerin alkollü içecek tükettikleri iddiasını gerçekleşe bir iddia olarak telakki etmek gerekiyor. Zira Ermenistan'da dahil olmak üzere her ülkenin askerlerinin hizmet sırasında alkollü içecek tüketmesi yasaktır. Bu iddia Ermenistan'la Türkiye birçok anlaşmazlık yaşadıkları halde gündeme geliyor ve şimdiki sürece bakıldığında Ermenistan'la Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri de olumlu ve yapıcı bir şekilde ilerlemesi imkansız gibi görünüyor. Bir başka ifade ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında geniş çaplı ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ilişkilerini olumsuz etkileyeceği kesindir.
Ermenistan'la Türkiye ilişkilerinde en eski sorunlardan biri 1915 Ermeni soykırım iddiasıdır. Ermeniler Osmanlı Devleti'nin 1915 ila 1918 yılları arasında Ermeni soykırımı uygulayarak 1,5 milyon Ermeni katliamdan geçirdiğini iddia ediyor. Türkiye Devleti ise 1. Dünya Savaşı sırasında 300 ila 350 bin Ermeninin öldürüldüğünü ve bir o kadar da Türk'ün hayatını kaybettiğini belirtiyor.
Ermenistan yönetimi son yıllarda Ermeni soykırım iddiasını ortaya atarak Avrupa, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde birçok ülkenin desteğini kazanmayı başardı. Bundan daha da önemlisi Amerika'nın 46 eyaletinde de soykırım iddiasının tanınmasıdır. Kuşkusuz bu durum gelecekte Türkiye'nin aleyhine olacaktır. Nitekim Ermeni soykırım iddiası kabul edilirse bu soykırım 20. yüzyılın ilk soykırımı olacak ve Türkiye Devleti Ermenilere bunun için yüklü tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Ermeniler 24 Nisan gününü Ermeni soykırımı günü olarak adlandırıyor ve her yıl bugün de Erivan ve diğer bazı kentlerinde de özel anma etkinlikleri düzenleniyor.
Thank you.
Geçen hafta Bakü ve Erivan arasında Kasım ayında imzalanan ve işgal altındaki arazilerin Ermenistan tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iadesini öngören barış anlaşması üzerine gerginlikler tırmanmaya başladı. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şöyle dedi. Eğer Azerbaycan Cumhuriyeti Zengzur güzergahını gündeme getirirse Ermenistan'da Nahçıvan güzergahını gündeme getirir. Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Siyonik eyaletinde yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zengezur güzergahını açılması yönündeki açıklamasına işaretle şöyle dedi. Bakü ile Erivan arasında imzalanan 9 Kasım anlaşmasına göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Ermeni topraklarından bir güzergaha, ancak Ermenistan'da Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bir güzergaha kavuştuğu zaman kavuşabilir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçenlerde Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon kanallarına verdiği mülakatta şöyle demişti. Ermenistan istese de istemese de Bakü yönetimi Zengzur koridorunu açma planını uygulayacaktır. Ancak Erivan yetkilileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu sözlerine bölgede yeni bir savaş çıkarmaya yönelik tehdit nitelendirdi. Bu bağlamda uzmanlar Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın son sözleri münakaşa tarafları yani Bakü ve Erivan Rusya'nın ara buluculuğu ile imzaladıkları 9 Kasım Anlaşması'nın detaylarının uygulanması alanında ciddi sorun yaşadıklarını gösterdiğini belirtiyor.
Gerçekte bu bağlamda Moskova yönetimi sessiz kalmak yerine Bakü ve Erivan arasında tırmanan ihtilaflara müdahale etmesi gerekiyor. Ermenistan, Rusya yönetiminden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı tavır koymasını bekliyor. Öte yandan Bakü yetkilileri de Rusya ile müzakere ederek Ermenistan'dan kaynaklanan sorunları Rusya'ya aktarmaya ve Moskova'nın tutumunu Ermenilere karşı yöneltmeye çalışıyor.
Geçen hafta Rusya'da yaşayan bazı Kırgız göçmenler ve işçiler bir eylem yaparak ülkelerinin arazilerinin Özbekistan'a devredilmesine karşı çıktılar. Kırgız vatandaşlar "Ben karşıyım ve ben haklıyım" başlıkları altında başlattıkları kampanyalarda Kırgızistan'ın sınır bölgesinde yer alan arazilerin Özbekistan'a devredilmesine karşı çıkarak şu vurguyu yaptılar. Ülkemizin topraklarından bir başka ülkeye devri, anayasa çerçevesinde ve Milli Meclis'in milletvekilleriyle koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Başta Kırgızistan Cumhurbaşkanı olmak üzere hiçbir yetkili bu uygulamada bulunamaz.
Aslında Orta Asya bölgesinde yoksul ülkelerin komşu ülkelere arazilerini devrederek aralarındaki sorunları ilk kez bu şekilde çözmüyor. Gerçekte bu bölgede yer alan ülkeler problemi silerek sorunlarını geçici olarak bir kenara itiyor. Bundan önce Duşanbe yönetimi Çin devletiyle toprak ve sınır anlaşmazlığı üzere Tacikistan topraklarından bir kısmını Çin'e devretti. Gerçi Tacikistan'ın aydın kesimleri ve uzmanları bu karara karşı çıktılar. Fakat bu karşı çıkmalar pek ciddi olmadı ve hızla unutuldu.
Rusya'da yaşayan Kırgız muhalifler ise bu konuda şöyle diyor. Kırgızistan toprakları Milli Güvenlik Komisyonu'nun özel mülkü değildir ve Bişkek yönetiminin bu kurumu Kırgız halkı ve Milli Meclis'in rızası olmaksızın ülke topraklarına komşu ülkeyi devretme konusunda karar alamaz.
Orta Asya bölgesinde yer alan cumhuriyetlerin arasındaki toprak anlaşmazlığı ve özellikle Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki bu anlaşmazlık eski Sovyetler Birliği dönemine dayanıyor. Sovyetler Birliği'nin merkezi karar mekanizmasının kararına göre Özbekistan topraklarından bir bölümü Kırgızistan'a devredildi ve bunun karşılığında da Kırgızistan'ın bazı arazileri Özbekistan'a verildi. Benzer bir uygulama bölgede yer alan diğer cumhuriyetlerde de gerçekleşti. Bu konu bölge ülkeleri bağımsızlığına kavuştuktan sonra en çok anlaşmazlık konusu olan bir meseledir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine iyi dilediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya yeni gündemle beraber olacağız. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.